Lübnan'daki bu seçenek olmasaydı, Lieberman çıkıp uzun zaman önce Hizbullah'ı Hariri'yi öldürmekle suçlayan İsrail eğilimini tekit etmezdi. İsrail'in bu yürüyüşü Der Spiegel'la başladı. Şimdi de Le Monde'la devam ediyor. Lieberman bunu açıkça ifade etti. Lieberman'ın en önemli özelliği içinde bir şey saklamaması. Bu önemli bir nokta. Bakalım İsrailliler ne diyor, ne istiyor ve ne düşünüyorlar. Bu nedenle biz konumu değerlendirme babında bu tehditlerin genel anlamda psikolojik savaş ve gücünün artmasına engel olmak için Lübnan hükümeti halkı ve direnişini korkutmaya daha yakın olduğunu düşünmekteyiz. Bu tehditler başka bir açıdan İsrail toplumu içindeki manevi seferberlik, ordu ve halkın seferber olması, insanların kürsüler aracılığıyla İsrail'in güçlü, muktedir, tehdit eden, kükreyen olduğuna ikna edilmesi çalışmasıdır. Onlar bu manevi seferberliğe muhtaçtırlar. Biz bunda caydırma yönünün de bulunduğu kanısındayız. Zira bütün İsrail açıklamalarını incelediğimizde %100 olmasa da %95'i bunun şartlı bir dil olduğunu söylüyor. Direniş şöyle yaparsa biz de şöyle yaparız. Direniş falanca şeyi yaparsa biz de yıkar bombalar geçeriz. Tabii onların bahaneye ihtiyacı yok ama bu onların eğer söylediklerinde ciddiyseler korktukları intibaını veriyor. En azından önemli manevi, siyasi ve psikolojik bir kazanım söz konusu. Her zaman İsrail bizi tehdit etti ve biz ona şöyle yaparsan biz de böyle yaparız dedik. Ama İsrail bir gün bile Araplardan korkup onlara bu sözü söylemedi. Şimdi ise korkan İsrail bu sözü söylüyor. Bu birincisi. İkincisi, bu tehditler ne olursa olsun, ister psikolojik savaş diyelim, ister amacı caydırmaya ya da ciddi bir savaşa hazırlanma olsun, böyle bir ihtimal olsa da biz bunu en azından yakın görmüyoruz, buna nasıl karşı koyacağız? Bizim direniş metodumuz ve sebat, cesaret, güç ve tehdide karşı, tehditle karşılık verilmesi gerekir tarzında geniş bir çizgimiz var. İsrail ancak bundan anlar. Bunun dışında bir de dünyanın korktuğunu görürlerse, o vakit tehditle yetinmez, savaş açarlar. Tehdide tehditle karşılık vermek savaşı önler. Erteler ya da en azından özellikle de karşıt tehdit ciddi ise ve İsrail'in elinde veriler varsa, yani medyada yer alan sözlerden ibaret değilse, düşmanı mütereddit kılar. Bizim tecrübemiz var. Ehud Barak çıktı ve konuştu ama cümleleri Suriye'yi savaşla tehdit ettiği zamanki gibi net ve güçlü cümleler değildi. Suriye'nin verdiği cevabın Ehud Barak'ın açıklamalarından çok yabancı heyetlerin Suriye'ye ulaştırdığı ve tehdit barındıran mesajlarla alakalı olduğu görünüyor. Kanımca verilen cevap basına değil, Suriye'ye tebliğ edilen mesajlara verilen cevaptır. Tayyip. Suriye tehdit mesajlarını aldığında bazen korkuyor, korkusunu dile getiriyor, geri dönüyor, tekrar değerlerini gözden geçiriyor. Bazen de tehdide daha güçlü bir tehditle karşılık veriyor. İsrail tehditlerine karşılık veren Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'dir. Silahlı Kuvvetler Komutanı ya da Cumhurbaşkanı değil. Çoğunlukla Dışişleri Bakanlığı düzgün konuşma ve açıların değerlendirilmesinden sorumlu en önemli diplomatik makamdır. Yani şu halde herhangi bir devletteki en iyi makam olan Dışişleri Bakanlığı İsrail tehditlerine cevap vermiş oluyor. Ben bunun kısıtlı yapıldığına inanıyorum. Bu bir tesadüf değildi. İsraillilere bize saldırırsanız bütün şehirlerimiz yıkımla karşılaşacaktır dediler. Ben İsraillilerin Suriye'nin verdiği bu cevaba şaşırdığına eminim. Arap hükümetleri de şaşırmıştır. Çünkü verilen bu cevapta hiçbir diplomatik yön yoktu. Gayet açık ve netti. Ama sonuç ne oldu? Cevaptan 2 saat sonra İsrail'de çıkıp konuşmayan kimse kalmadı. Benjamin Netanyahu, Barak ve hepsi çıkıp Lieberman ve Barak'ın dediklerini meşrulaştırmaya çalıştılar. İsrail'deki atmosfer bizim stratejik hedefimiz Suriye ile barışı sağlamaktır haline döndü. Bütün hikaye Suriye Dışişleri Bakanı'nın onlara cevap vermiş olmasıdır. Bu bir yöntemdir. Ömrü 60 sene olan bir hikaye değil. Bu tamamını televizyonda gördüğümüz bir hikaye. Lübnan'a gelecek olursak, biz Lübnan'da bu şekilde çalışıyoruz. Hatırlarsınız, Barak çıkıp Lübnan'ı savaşla tehdit etti ve kesin, net ve hızlı bir zaferden bahsetti. Yani İsrail'in ileride olacak bir savaştaki hedefinin adı, direnişi ve onunla ilişkisi olan her şeyi yok etmektir. Bu hedef Temmuz Savaşı'nda da kaimdi, bir şey değişmedi. Ama o diyor ki, ileride olacak savaş zafer getirecek bir savaş olacaktır. Yani yenilgi, başarısızlık ve gerileme olmayacaktır. Bu zaferin kesin olması gerekmektedir. Kesin, net ve tartışma götürmez bir zafer. Yani İsrail, Lübnan ya da dünyada hiç kimse çıkıp, İsrail'e zafer kazandın ya da kazanamadın diyemeyecektir. Barak o vakit hava silahı savaşı kazanmak için yeterli değil. Bu nedenle geniş bir kara harekatı düzenleyeceğiz demiş ve 5-7 tümenle tehdit etmişti. O gün ona cevap vermiş ve eğer ülkemize, köylerimize, tepelerimize, vadilerimize ve dağlarımıza gelirseniz direniş topraklarını bu tümenlere mezar edecektir şeklinde cevap vermiştik.
انه هذه الفوا ستدمر ان شاء الله في ارضنا طيب بعدها بلش الاسرائيلي يتراجع باللغه تبعه
Daha sonra İsrail geri adım atmaya başladı ve son dönemde tanık olduğumuz konferansların hiçbirinde kesin, hızlı ve net bir zaferden bahsettiğini duymadık. Aksine bu sözlerin tam tersini duyuyoruz. Birkaç gün önce Kuzey Bölgesi Komutanı izin verin gireceğimiz herhangi bir savaşta en azından başarılı olduk diyebileceğimiz mütevazi hedefler belirleyelim. Yani artık hedeflerde tevazudan bahsedilmeye başlandı. Bizzat Barak bir iki ay önce benim kullandığım bir ifadeyi kullandı. Zannediyorum ki bu ifadeyi İmad'ın teşhii günü ya da haftasında kullandı. Barak tam olarak şunları söyledi. Lübnan sınırlarına bakarsanız sakin olduğunu görürsünüz. Ama biraz başınızı kaldırırsanız tam bir teşekkülle bizi gözetleyen on binlerce Hizbullah savaşçısını görürsünüz.
لوجدتم عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله بكامل تجهيزاتهم يتربصون بنا. يعني هو عم بينصح خطبي عن خطاباتي؟ لا، هاي معطياته، هاي معطياته.
Ben her köy, tepe ve vadide savaşmaya hazır olduğumuzu söylediğimde İsraillileri kandırmak istemiyorum. Çünkü onların önemli malumatları, toplama imkanları var. Bu gerçeği itiraf etmemiz gerekiyor. Lübnan'daki casusluk ağları büyüktür ve bunlardan her yerde vardır. Bu konu her gün biraz daha gün yüzüne çıkmaktadır. İsrailli'yi bir şeyle tehdit edersem ve elimde gerçek veriler olmazsa o bu tehdide itibar etmez. Ama tehdide kendi elinde verileri olduğu için dikkat eder. Bu veriler tam olmayabilir ama elinde bir şey vardır. O halde tümen, kesin ve hızlı savaş konusuyla karşılaştığımızda kullanılan dil zayıflıyor. Geriye kalan diğer dil nedir? Karşımıza dahiye teorisi adı verilen bir teori ile çıktılar. Bilmelisiniz ki, özellikle de Güney dahiye halkı bilmeli ki, dahiye kelimesi askeri sözlüklere ve askeri stratejilere girmiştir. İsrail'in türettiği dahiye teorisi nedir? Yani onlar dahiyede her yeri yakıp yıkıyorlar. Bugün bir şey söylemek istiyorum. İsrail, hava silahının 33 gün boyunca yaptığı şeyden daha fazlasını yapamaz. Hiç kimse bizi bundan daha fazlasıyla korkutamaz. Geçen sene 14 Ağustos kutlamalarında onlara cevap verdik ve dedik ki Beyrut'u vurursanız Tel Aviv'i vururuz. Savaş istiyorsunuz ama biz istemiyoruz. Bunun sebebi korkaklık ya da zayıflık değil. Onu özlüyor ama istemiyoruz. Geçen sefer size dahiyeyi vurursanız Tel Aviv'i vururuz demiştik. Bu söz onları hesabı iyi yapmaya sevk etti. Önceden bazı kuzey yerleşimlerini, yerlerini terke zorluyorlardı. Şimdi Tel Aviv'i göçe zorluyorlar, biliyor musunuz? Tel Aviv'i göçe zorlamak ne demektir, biliyor musunuz? İsrail'de yaşayanlar Hayfa'dan sonra Tel Aviv'in güneyine kadar en çok ve gerçek anlamda sahil şeridinde toplanmış durumdalar. Şeridin genişliği 10 kilometre, 15 kilometre. Bazen de Kudüs bölgesi girerse daha geniş olabiliyor. Bu bölgede büyük bir nüfus kitlesi bulunuyor. Halk, petrol rafinerileri, büyük fabrikalar, devlet kurumları ve her şey orada. Bugün benim bu noktaya bir ilavem olacak. Onlar dahiyeyi bombalarsanız Tel Aviv'i bombalarız. Yani dahiyedeki binaları yıkarsanız Tel Aviv'deki duvarları delik deşik ederiz diyeceğimizi anlayabilirler. Birisinin aklına bu gelebilir. Ben bugün onlara kesinlikle hayır. Siz dahiyedeki binaları yıkacaksınız. Biz de Tel Aviv'deki binaları yıkacağız diyorum.
Allah!
طيب هذا موضوع العنوان الثاني اللي اسمه نظرية الضاحية. هذا ودنا على نظرية الضاحية.
Dahiye teorisine cevabımız budur. Direnişin kabzasından kaçacak hiçbir şey olmadığını gördüklerinde bize sizi yerle bir edeceğiz diyorlar. Direnişte ben de dört gözle bekliyor ve seni özlüyorum diyor. Bize diyorlar ki sizi yok edeceğiz. Direniş, biz de sizi yok edeceğiz diyor. Nereye gittiler? Lübnan hükümeti ve halkını altyapıyı yıkmakla tehdit ettiler. Bugün bizim yeni bir şeyimiz var. Tabii iş bu kadarla bitmiyor. Bazı şeyler sürpriz olmalı. Savaş olursa Lübnan'ın altyapısını yıkacağız dediler. Gerçekçi konuşalım. Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin'de altyapı var. Bizde birkaç havaalanı, onlarda havaalanları var. Onların limanları var. Bizde birkaç elektrik santrali, onlarda büyük elektrik santralleri. Bizde çalışan ve çalışmayan birkaç petrol rafinerisi. Onlarda ise maşallah rafineriler. Bizde az sayıda fabrika, onlarda her tür ve şekilde çok büyük sanayi bölgeleri var. İsrail'in altyapısı bizim altyapımızdan daha büyük. Hacimli ve önemli.
Aslan bünye tahtiye bi İsrail fil kiyan İsrail'i atham ve akbar ve aham min el bünye tahtiye anna.
Temmuz Savaşı'nda hükümetin ve iç cephenin İsrail'in merkezi şehirlerinden birindeki elektrik kesintisiyle uğraşması hakkında İsrail televizyonunun bir raporu mevcut. O halde onların altyapısı çok daha önemli. Onların elektriği bol, bizde ise kesiliyor.
طيب البنية التحتية عندهم أهم بكتير والكهرباء عندهم بتضل جاي عنا بتنقطع أنا اليوم بدي أقول لهم ما يلي وين فيهم يتأكدوا من هالمعطيات لأنه هذا بيعني إمكانات مختلفة هلا ما بدي سمي تركوا التسمية لبعدين بس هذا بيعني إمكانات مختلفة أنا اليوم بدي أقول لهم للإسرائيليين
Ben bugün İsraillilere şunu söylüyorum. Sadece Dahiye'yi vurduğunuzda Tel Aviv'i vuracak değiliz. Refik Hariri havaalanını dahi vurursanız biz de karşılık olarak Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanını vururuz. Limanlarınızı bombalarsanız biz de sizinkileri bombalarız. Petrol rafinerilerimizi bombalarsanız biz de sizinkileri bombalarız. Fabrikalarımızı bombalarsanız biz de sizinkileri bombalarız. Ve elektrik santrallerimizi bombalarsanız biz de sizinkileri bombalarız. Bugün Seyyid Abbas, Şeyh Ragıp ve Hac İmat'ın ölüm yıl dönümünde bu meydan okumayı yapıyorum.
نحن في لبنان نحن في لبنان
Biz Lübnan'da halk, direniş ve ulusal bir ordu olarak vatanımızı korumaya muktediriz. Ve Lübnan'ı koruması için bu dünyada kimseye ihtiyacımız yok. Biz tehdide bu şekilde karşılık veriyoruz. Gözdağına geri adım atma, saklanma ve korkuyla değil, netlik, sebat, hazırlık ve tehditle mukabele ediyoruz. Tekrar söylüyorum, savaş istemiyoruz. Hiçbir zamanda savaş olsun istemedik. Direniş, toprağını ve esirlerini kurtarmak için savaşıyordu. Hiçbir zaman savaşa girmeyi istemedik. Ama biz vatanımızı savunmaya da muktediriz. Topraklarımızda kalmaya ve halkımızla ümmetimizin onurunu korumaya niyetliyiz.
نعم سؤال في ذكرى الشهداء القادة عن الثائر للحاج عماد مغنية.
Sevgili kardeşler, şehit liderlerin yıl dönümünde geriye İmad Muniye'nin intikamı sorusu kalıyor. Mütevazı bir hedef istiyorsunuz. Mütevazı hedefle neyi kastettiğimi açıklamayacağım. Endişelensinler. İmad Muniye'nin intikamı budur deyip hikayeye nokta koyacak mütevazı bir hedef arıyorsunuz. Biz farklıyız. 2 sene süresince elimizde birçok mütevazı hedef olduğunu ama bunlardan hiçbirini gerçekleştirmediğimizi vurgulamak istiyorum. Çünkü intikamını istediğimiz kişi açıkça ve tek kelimeyle İmad Muniye'dir. Biz hedeflerin neler olduğunu biliyoruz. Tabii yeri ve zamanı da. Biz gayeyi gerçekleştirecek operasyonun ne olduğunu ve İsrail'e bu Hizbullah'ın mücahit liderini öldürmenize verdiği cevaptır demeyi biliyoruz. Seçeneklerimiz açıktır. Zamanımız var. Kimse bize baskı yapmıyor. Bırakın endişelensinler. Her yerde, zamanda ve hedefte. Ama yeri ve zamanı ve hedefi seçecek olan biziz.
Muniye'nin
şehadet yıl dönümünde size, onun arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine istediğimiz şeyin Muniye düzeyinde bir intikam olduğunu söylüyorum. Aradığımız şey budur. İntikam almak için intikam değil, bütün liderleri, kadroları ve Muniye'nin ifade ettiği bütün davayı korumak için intikam alıyoruz. Bu mübarek yıl dönümünde bizler sizin yanınızdayız ve beraberce sorumluluğu üstleniyoruz. İnşallah biz onların başarılarına, tavsiyeleri ve yollarına bağlı kalacağız.
İnşallah nahnu awfiya li injazihim li wasayahum li tawiqihim ve naqul li shuhadaina li kulli shuhadaina.
Şehitlerimize içiniz rahat olsun, göndere çektiğiniz bayrak inmeyecek, açtığınız yol işlek kalacak, uğrunda şehit olduğunuz dava hakikat olacak, kanınız ümmetimiz için de sadece zafer üretecek diyoruz.
وَدِمَاءُكُمْ لَنْ تَصْنَعَ فِي أُمَّتِنَا إِلَّا النَّصَرُ
Biz sizin çocuklarınız, öğrencileriniz ve kardeşleriniziz. Düşlerinizi ve umutlarınızı gerçekleştireceğiz. Siz cennet bahçelerinde peygamber ve sıddıkların yanında olacaksınız. Sizin ecriniz, nurunuz ve dereceleriniz olacak. Liderlerimiz, içiniz rahat olsun. Arkanızdan gelenler çocuklarınız, öğrencileriniz ve kardeşlerinizdir. Onlar Allah'a verdikleri sözde dürüst oldular. Kimisi verdiği sözü tuttu, şehit oldu, kimisi beklemekte. Sözlerini asla değiştirmediler.
وتقبل الله منكم وحفظكم ورعاكم وبارك فيكم ونصركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.